Ekonomi gündemi.
Ekonomi gündemi programına hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, program danışmanımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl. Teknik yönetimde Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Değerli dinleyicilerimiz, ekonomi gündemi programında duymak istediğiniz konuları ya da bizimle paylaşmak istediklerinizi +90 312 463 34 19 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca bizleri www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden, televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümüyle uydudan ve radyolarınızın başındaysanız kısa dalga frekanslarımızdan 25 metre 11.660 kHz ve 31 metre 9.700 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararını konuşacağız. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Abdülkadir Develi konuklarımız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Piyasalar Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısından yaklaşık 250 bas puanlık bir faiz düşüşü bekliyordu. Ancak bir taraftan da faiz indiriminin 400 bas puana kadar gerçekleşebileceği ihtimali piyasa oyuncularının zihinlerinin bir köşesinde duruyordu. Beklentilerin böyle şekillendiği bir ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 425 bas puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın bu kararının arkasında ne gibi faktörler vardı?
Evet, Merkez Bankası'nın hatırlarsanız geçen yıl Ağustos ayındaki o kur şoku sonrasındaki arttırdığı faiz oranları yani politika faizi anlamında %24 oranındaki faiz oranı gerçekten çok yüksek bir faiz oranı olarak yani şu an indirmeden önce yüksek faiz oranı olarak duruyordu. Tabii bu yüksek faiz oranları bir taraftan işte enflasyondaki düşüş trendi, diğer taraftan %24'lük faiz oranı, yani arasındaki fark biz reel faiz olarak alıyoruz onu, %24-15.7, dolayısıyla %8.3 oranında bir reel faiz vardı ve bu %8.3 oranındaki reel faiz gerçekten diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda, hani gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler içerisinde en yüksek faiz oranlarından birisi. Yani gelişmekte olan ülkelerin reel faiz oranlarını göz önünde bulundurduğumuzda %2-3 yani ortalaması. Diğer gelişmiş ülkelerde bu çok daha düşük, yani hani sıfıra yakın çok düşük reel faiz oranları var. Hatta bazı ülkelerde sıfır, bazı ülkelerde negatif faiz oranı olduğunu düşünürsek hani orada reel faiz olmadığını görebiliyoruz. O yüzden son dönemlerde enflasyondaki bu azalış trendi, aşağı doğru trend Merkez Bankası'nın da faiz oranlarında bir azaltım, yani faizlerde bir düşme beklentisi güçlenmişti.
Şimdi herkeste bir ekonomi bilgisi yok tabii, evet, ki. Enflasyonla faiz oranı arasında nasıl bir ilişki var?
Ya şöyle, şimdi genelde mesela siz paranızı diyelim bankaya yatırdığınızda bir, bankanın verdiği faize bakarsınız. İkincisi de enflasyona bakarsınız. Hı hı. Yani eğer işte enflasyon kadar faiz veriyorsa banka, oradaki reel kazancınız sıfır. Yani evet, kendinizi korursunuz. Hı hı. Ama enflasyon diyelim %2, faiz %5 ise aradaki fark nedir? %3. Dolayısıyla yani oradaki fark, yani sizin reel kazancınız faizle enflasyon arasındaki fark, 5 ile 2 arasındaki fark %3'tür aslında. Yani oradaki nominal değeri değil de reel faizi diyelim almanız lazım. O yüzden bankaların verdiği faiz oranları genelde enflasyon baz alınarak ya da enflasyon göz önünde bulundurularak ya da herhangi birisi bankaya para yatırdığında bankanın verdiği faiz oranıyla enflasyonu karşılaştırır. Çünkü kendisini koruma altına alır. O yüzden bizde de hani son dönemlerde bu enflasyondaki düşüşle beraber nominal faiz ya da politika faiziyle enflasyon arasındaki fark büyümüştü. Bu da bu genişleme çok şey iyi bir işaret değil. Yani hani o kadar faiz vermeye de gerek yok. Çünkü dünyada faizler düşerken senin hani böyle reel olarak fazla faiz vermen çok anlamlı olmayabilir. O yüzden Merkez Bankası da geçen haftaki toplantıda belki yani piyasa beklentisi bu kadar değildi. Yani 425 bas puanlık bir faiz oranı gerçekten hani yüksek bir faiz oranıydı. Çünkü bir taraftan acaba hani kurlar nasıl tepki gösterir? Kurlar artar mı? İşte dış yabancı hani sırf faiz almak için gelen bu yatırımcılar buna çok tepki gösterir mi? Çünkü yüksek faiz alıyorlar. Böyle bir anda 4.25 oranındaki faiz oranı hani bir azaltımı onlar için de hani işte bir kardan zarar gibi çünkü yüksek bir faiz oranı. Ama bakıldığında çok hani kurlarda da ilk başlarda bir tepki oldu ama hani Merkez Bankası'nın bunu işte gözetleyeceği, gerekirse sıkılaştırma yapacağı beklentisiyle çok fazla tepki göstermedi. Diğer taraftan tabii son dönemlerde açıkçası hani bu %24'lük faiz oranı belki Merkez Bankası'nın verdiği faiz oranıydı. Ama ticari kredilere baktığımızda işte %30 civarlarında insanlar faiz vererek kredi kullanıyordu. Yani çünkü bir sürü şey var diyelim, ekstra masrafı var. Bu da finansal maliyetin yüksek olması çok kolay bir şey değil. Çünkü işte borç alıyorsunuz diyelim, kredi aldığınızda %30 faizle hani bunu nasıl üretime aktarırsınız, işte orada ne kadar kar elde edersiniz, yani bu üretimi nasıl arttırır, o sizin hele bir de ihracatçıysanız hani o kadar rekabet gücünüz olur mu gerçekten? Hani bu çok son zamanlarda çok sorunluydu. Çünkü insanlar kredi aldığında borcunu ödemek ister ancak. Yani çok zorunlu olmadıkça hani o yüksek faizlerle üretim yapmak gerçekten zor. Yani rekabet etme şansınız olmaz. Diğer taraftan ekonomik büyümeyi gerçekten çünkü faizlerin yüksek olması yatırımların düşük olması anlamına geliyor. Yüksek faiz oranlarında yatırım yapılmaz. Yani son iki çeyreğe de baktığımızda ekonomik büyümenin negatif olması. Çünkü Türkiye'nin de bir ekonomik büyüme ihtiyacı var. Ya daha çok üretim yapması, daha çok yatırım yapması. İşte belli oranlarda işsizlik oranı var. 13.7 oranındaki bir işsizlik oranı. Yani bunun düşürülmesi. Çünkü bizde ekonomik büyüme ile işsizlik arasında gerçekten güçlü bir ilişki var. Yani yatırımlar azalınca, üretim azalınca işsizlik de artar. Yani hani ikisi arasında ters ilişki var. O yüzden işte piyasada ekonomik aktivitenin artması, işte çok mesela konut satışları azalıyor diyoruz. Çünkü bu yüksek faizlerle hani kimse
almak
zor. Bir de diyelim bir yer, herhangi bir diyelim bir iş yeri açtığında, bir diyelim bir yer aldığında bunun belli bir ödeme dönemi var, kendini amorti etme. Yani bu 12-15 yılın üzerinde çıktığında çok hani çok şey rasyonel olmayabilir. Yani faizlerin yüksek olması dolayısıyla burada diyelim belli diyelim sorunlar vardı. Yine tabii son dönem sıklıkla yani hani konuşulan bizdeki diyelim faizlerin yüksek olması, biz hani bir enflasyon hesaplamasında diyelim maliyetleri göz önüne bulundurduğunuzda yani biz diyelim şey para şey, kaynak anlamında, finansman anlamında dışarıya bağımlıyız. Yani yeteri kadar tasarrufumuz yok. Kalan kısmını diyelim dışarıdan borçlanıyoruz ya da alıyoruz. Ama faizlerin yüksek olması bu finansman maliyetinin artması demek. Diyelim faizlerin yüksek olması demek ürettiğiniz malın maliyetinin yükselmesi. Dolayısıyla enflasyonist anlamda da bir şey yapar. Yani enflasyonu artırıcı da bir etki yapar. Yani hani enflasyonu diyelim azdırır. Dolayısıyla enflasyon artması faizlerin de yüksek olması anlamına gelir. Çünkü faizlerin ne kadar düşeceği gerçekten enflasyonun ne olmasına da birebir bağlı. Ya da diyelim enflasyon arttığında da faiz artıyor. Yani birbirini takip ediyor. O yüzden yani dünyada da açıkçası yani bizde işte enflasyon düşüyor. Dışarıda da işte Fed diyelim faiz oranlarını düşürüyor. Yani öyle bir geçen evet. Önceki toplantıda bir faiz düşürme durumu oldu. İşte bu ayın 30 ile 31 arasında toplantısı var. Orada da hani sinyallere baktığımızda bu düşüşlüğün devam edeceği konusunda bir güçlü beklenti var. Yani biz hem kendi iş dinamiklerimiz bu faizlerin düşmesi gerektiğini diyelim söylüyor. Diğer taraftan da dışarıdaki koşullar yani hani hem diyelim ekonomik koşullar hem de Fed bu anlamda belirleyici yani. Fed'in aldığı karar dünyadaki tüm merkez bankalarını etkiliyor. Çünkü hani
dünyada da böyle bir eğilim
var. Var yani. Çünkü oyun kurucu o ya da diyelim Amerika'da faiz arttığında buradaki sermaye ana vatanına geri dönüyor. Yani çünkü orada ki koşullar bu hani bizim gibi gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında buradaki kazanç, buradaki faiz ya da buradaki koşullar daha riskli koşullar. Hani çok risk, çok kazanç istiyorsan diyelim gelişmekte olan ülkelere gidersin ama öbür taraftan biraz faiz olduğunda hiç risk olmadan diyelim işte Amerika'yı ya da gelişmiş ülkeler çok rahatlıkla tercih edilebilir. O yüzden dışarıdaki koşullarda da hani faizlerin düşme trendi olması, ekonomilerin biraz daha diyelim iyi olması, yani küresel anlamdaki koşulların pozitif olması Merkez Bankası'nın burada faizlerin düşürülmesi konusunda da bir adım attığını görüyoruz. Tabii bu hani pozitif tarafı ama diğer taraftan da yani kurlarda biliyorsun son dönemlerde genelde bir şey var, böyle bir hareketlilik var sürekli. Bu hareketliliğin de olmaması gerekir. Yani hani işte diyelim faizleri düşürdük, kurlarda bir hareketlilik olduğunda o azalttığınız, düşürdüğünüz faiz oranları güme de gidebilir yani. Yani tekrar onu geri alabilir. Yani ona da dikkat etmek lazım. O 425 bas puan yani karar alınırken hani piyasa şartlarına baktığımızda, şu anda koşullara baktığımızda yani kararında bir karar olduğunu görebiliyoruz. Bir de psikolojik olarak 20'nin altındaki bir faiz oranı. Hani bu piyasaya sinyal gönderme, işte ekonomik aktivitenin arttırılması, bankaların da buna göre diyelim şeyi düşürmeleri gerekiyor. Merkez Bankası'nın bu adımına karşı verdikleri konut kredilerini, yani ticari krediler ya da işte tüketici kredilerine yansıtması gerekir. Yani kısa dönemde bu olması gerekir ki yani bu kendini, bu döngü çalışabilsin, ekonomik aktivite artsın ve uzun dönemde esas olarak yani hani yatırımların önünün açılabilmesi için de uzun dönem diyelim faizlerin düşürülmesi gerekiyor. Yani bir riskler de var. Belki hocamdan sonra hani
konuşmaya devam ederiz.
Riskler var bu anlamda, onu da konuşabiliriz.
Evet Sayın Develi, sizin değerlendirmelerinizi alalım.
Evet, Merkez Bankası faizleri düşürdü. 425 evet. Bas puan oranında ciddi bir şey var burada. İndirim söz konusu. Beklenti bu kadar değildi. Daha çok 200 bas puan falan düşürecek şeklindeydi. Tabi bu faizlerin düşürülmesi ne kadar önemli bizim için? Bu neyi ifade ediyor? Bunu anlamak için maliyetlere bakmak lazım. Biliyorsunuz faiz aynı zamanda sermayenin maliyetidir. Bu noktada faizlerden bir meydana gelen bir değişiklik tüketiciden üreticiye kadar birçok kişinin kararını etkiliyor. Yani faiz yüksek olduğundan dolayı özellikle son dönemlerde Ağustos'tan sonra kredi taleplerinin çok ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Daralma söz konusu var. Hatta ipotekli satışlar %83 oranla azalmış. Yani bu neden? Çünkü az önce bahsedildiği gibi %30'lara varan bir şey var. Ticari piyasa faiz oranları var. Ve bu oranlar çok yüksek miktar. Dolayısıyla burada yatırımcılar kararlarını erteliyorlar. Bir erteleme durumu söz konusu. Hem üreticiler için bu şekilde hem de tüketiciler için aynı şeyden bahsetmek mümkün.
Şimdi yatırımcı dediğimizde dış yatırımcılardan da bahsediyoruz.
Evet, dış yatırımcılar tabii.
Doların kurunu direkt bu mu etkiliyor?
Yani dış yatırımcı olursak demiş olduğumuz bu faize gelen, sıcak paraya gelen paradan bahsetmiyorum burada. Burada direkt doğrudan yatırımdan bahsediyorum.
Evet.
Yani ülkede dışarıdan bir para geliyor ve burası ülkenizde yatırım yapıyor üretim amaçlı. Bu yüksek faizlerde bu çok mümkün değil. Yani yatırımcı burada parasını faize bırakmak tercih edecektir. Çünkü %25-%30'luk faiz oranları gerçekten çok yüksek bir oran. Hani siz şöyle düşünün, daha çok basit bir örnekle bir ev alacaksınız. %30'luk bir krediyle karşı karşıyasınız, yıllık bazda maliyeti var bunun. Bunu önceki yıllarda olduğu gibi 5 yıla 10 yıla böldüğünüz zaman evin maliyetinin bir katından daha fazla arttığını görüyorsunuz sizin için. Ve dolayısıyla bu sizin kararınızı ertelemeye yol açıyor. Yani bu aynı zamanda tüketici olarak sizi direkt etkiliyor. Üretici ise yine aynı şekilde yani %25-%30 faizlerle piyasada ticaret yapmak, üretim yapmak yerine parayı faize bırakarak oradan gelir elde etmeyi umuyor. Daha kolay bir yöntem. Dolayısıyla şu anda içinde bulunmuş olan sıkışıklığın nedeni de bu. Yani bizim burada faizlerin çok acil olarak düşürme ihtiyacımız var.
Yoksa da, üretim olmadan direkt paradan para kazanmış oluyor.
Çünkü herkes erteliyor. Herkes kararını sürekli erteliyor. Erteleme söz konusu. Ama artık yavaş yavaş bu politika faizindeki düşüşle beraber bir hareketlenme, bir sinyal ortaya gelecektir. Tabi burada şeye de bakmak lazım. Yani bu faizin düşürülmesi ne kadar etkiliyor bizi? Hangi yönden daha çok etkiliyor? Birincisi ulusal paranın değeri noktasında. Faizi düşürdüğünüz zaman ulusal paranın değeri düşer. Yani iktisat literatüründe bu böyledir. Dolayısıyla biz hani faizler düştükten sonra hemen kura baktık. Acaba kur aşağı mı çıkacak, yukarı mı inecek? Neyse buna baktık işte. Ve daha sonra baktık kurda bir oynama söz konusu değil. Yani bu çok alışılagelmiş bir durumda değil esasında. Yani yine 5.67, 5.68 civarında seyreden bir kur durumu var. Dünyada genel olarak bir faiz indirimi eğilimi var şu anda. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın işte bu çarşamba günü 25 bas puan civarında faizlerini indirmesi bekleniyor. Yani bu indirimi daha sonra işte Avrupa Merkez Bankası'nın da eşlik edeceği yönünde bir kanaat var. Neden? Çünkü Avrupa'da bir yavaşlama durumu söz konusu. Ekonomik ivmede bir yavaşlama durumu söz konusu. Piyasayı canlandırmak amacıyla, yatırımları canlandırmak amacıyla onlar da aynı şekilde bir faiz indirimine gidebilirler. ABD Merkez Bankası'nı takip edebilirler yani. Şu an çok net değil ama beklentiler, anketler ABD'de faizlerin 25 puan civarında düşeceği noktasında. ABD'de işte 2.1'lik bir büyüme var en son çeyrekte. Ve esasında 1.8'lik beklentilerin üzerinde bir büyüme oranı. Buna rağmen işte Trump şey diyor. Yani biz bu kadar yüksek faiz oranlarına rağmen biz bunu yakaladık. Dolayısıyla bizim faizi düşürmemiz noktasında onda bir şeyi var. Bir baskısı var işte Merkez Bankası'na. Dolayısıyla ABD Merkez Bankası ve sonra işte Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası şu an izle gör politikası da. Yani birazcık daha Avrupa ve ABD'yi takip ediyor. Onların faizlerdeki düşüşü gördükten sonra, onlardaki düşüş gördükten sonra belki kendisi de faize düşürecek Japonya Merkez Bankası. İngiltere Merkez Bankası yine aynı bu şekilde bir eğilim var. Yani dünyada bir faizleri düşürücü noktada bir eğilim var. Neden? Çünkü küresel ticaretin riskler var şu anda. Nedir bunlar? Ticaret savaşları var. Ondan sonra Brexit var biliyorsunuz. Yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin sürecine ayrılışı söz konusu var. İşte bu ABD'de federal borç tabanının tartışılıyor bu sorunlar var. Dolayısıyla burada bir dünyanın bir rahatlama ihtiyacı var. Ambargolar var. Jeopolitik riskler var. Ticaret artırmak gerekiyor bu noktada. Dolayısıyla faiz indirimi özellikle ABD eğer çarşamba günü indirirlerse 25 puanlık indirimi bir bunun devamı aynı şekilde gelecek gibi görülüyor. Dolayısıyla işte dünyadaki bu genel eğilimden dolayıdır ki de aynı zamanda işte bizim TL'de faiz indirimi sonrasında çok değer kaybı olmadı. Hatta değerlenme durumu kısmen ufak da olsa oldu. Bunu görebiliyoruz. Bir diğer nokta ise faiz indirimin önemli olan noktası ise yatırım. Ulusal para şu yönden önemli. Ona da değinmek istiyorum. İşte bu acaba TL'nin değerini düşürür mü? TL'nin değeri düşerse ihracat, ithalat dengesi vesaire nasıl olur? Şu zamanda da biliyorsunuz özellikle ihracatın ithalatı karşılama oranı çok yüksek oranları değil mi hocam? Şu anda %90 evet. Üzerinde bir orana denk geldi. Yani bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlarından biri. Ve son dönemde yine turizmle beraber ciddi manada bir para girişi var. ülkeye. Dolayısıyla bunlardan dolayı da çok fazla bir şey yok. Yani bir de şu vardı, yani bir de beklentiler var burada. Yani piyasadaki, bizim piyasamızdaki önemli etkenlerden biri de beklenti. Yani yıl sonu enflasyon beklentisi, yıl sonu faiz beklentisi, bu zaten piyasaların satın aldığı ve beklediği bir durumdu, bu kadarlık bir faiz düşüşü. Ve şu anda bunu yaptı Merkez Bankası. Bu da önemli bir nokta. Diğer taraftan ise yatırımlar. Az önce bahsetmiş olduğum gibi artık biz yavaş yavaş bu ertelenen kararların yatırımcı açısından da tüketici açısından da ertelenen kararların bu sinyalle beraber uygulamaya geçeceği kanısındayım ben şahsen. Tabii burada şey çok önemli. Yani sizin uygulamış olduğunuz politika faizi, işte 19.75 şu anda politika faizi, piyasa faizinin buna neden uyacağı noktası var. Tam siz 19.75'e indirdiniz, fakat diğer ticari bankalar bu oranı indirecek mi veya bu oranı ne kadar referans alacak? O birazcık da Merkez Bankası'nın kredibilitesi ve yönlendirme gücüyle ilgili bir durum aynı zamanda. Fakat şu dövizdeki durağanlığa baktığınız zaman ise bir yerinde bir karar olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu Merkez Bankası'nın ticari bankalara karşı elinde güçlendiriyor. Yani bu da ticari bankalar yavaş yavaş, ben ileriki dönemlerde faizleri, ticari faizleri, tüketici kredisi vesaire, bunları düşüreceği kanısındayım. Çünkü şu anda enflasyon oranı %15 civarında. Yani esasında reel olarak politika faizi bile enflasyon %4 puan üzerinde. Yani reel faiz %4 civarında, ki az önce de bahsedildiği gibi bu dünyadaki gelişmekte olan ülkelerin halen çok üzerinde bir oran. Yani bu yıl çok sermaye gelir elde etti, öyle söyleyebiliriz. Çok fazla gelir elde etti. İşte bunun bir belki yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ama halen çok yüksek. Yani eğer yıl sonu enflasyon hedefleri tutarsa, işte 15 puan, hatta tek haneli rakamlara geçiş falan konuşuluyor. Fakat bu çok böyle kısa vadede mümkün değil. Belki orta vadede mümkün. Yıl sonuna doğru bu enflasyon düşüş, bu faiz indirimiyle beraber devam ederse, bir sonraki aylarda biz tekrar faiz indiriminden buradan şey yapabiliriz, bahsedebiliriz. Tabii bunun ticari amaçlı, hocam da bahsettiği gibi, %14'lük bir işsizlik oranı var şu anda. Yani bizim gibi genç iş gücüne sahip bir ülkelerin yüksek büyüme oranlarına muhtaçtır. Yani ABD gibi, Avrupa gibi %1,5, %2, %3 büyüdükten büyümeyi yeterli bir başarı biz bulamayız. Bizim 5, 4,5, 5, 6 gibi büyüme oranlarına ihtiyacımız var. Çünkü genç nüfusumuz çok fazla. Yani bu özellikle bu 14 ile işte 39 yaş arası genç nüfusumuz bizimle eşdeğer nüfusa sahip diğer Avrupa ülkelerinin neredeyse iki katı durumunda. Dolayısıyla siz alttan bu kadar genç nüfus gelirken siz bunları üretim sağlar açmak durumundasınız. Peki üretimi nasıl açacaksınız? Siz bunu ancak yatırımla yapabilirsiniz. Yatırım yapmak için de sizin neye ihtiyacınız var? Yatırım maliyetinin düşüklüğüne ihtiyacınız var. Yani düşük faize ihtiyacınız var. Ama bunu şöyle de kökten çözmek de mümkün. Tasarruf oranlarını artırırsınız. Dış borçlanma, dış finansman talebiniz azalır. Bu da sizin için dışarıdaki faiz oranına bakmaksızın yatırım kararı vermenizi daha çok destekleyecektir. Bu noktada da ayrıca bir şeyimiz var. Yani bizim tavsiyemiz var iktisatçılar olarak. Bizim ülkede kişisel tasarruf oranlarının giderek azaldığını görüyoruz. Yüzde kaç? 14-15 civarında şu anda. Evet. O civarda.
Normal vatandaş için vatandaş geçer. Yatırımcılardan için, evet, bahsetmiyoruz.
Yani cari açıktan mesela bahsedildi ama cari açık nedir diye sordukları zaman çok en temel olarak bunun bir formülü vardır. Çok detaylı bir formülü. Ona çekinmeden şöyle diyorum ben. Ülkenin kazandığına daha fazla harcamasıdır. Yani bu da bu defa ne yapıyorsunuz? Kalan kısmı için dışarıdan borçlanıyorsunuz. Ve daha sonra dışarıdaki borçlanma maliyetleri arttığı zaman sizin kırılganlığınız artıyor ekonomik olarak, iktisadi olarak kırılganlığınız artıyor. Bunu minimize etmek amacıyla tasarruf oranlarını bizim artırmamız gerekiyor. Ama bir birden olacak bir mevzu değil. Yani 2008 dünya ekonomik mali krizinde şöyle bir durum oldu. Fransa'da şöyle reklamlar oldu. Lütfen tüketim alışkanlıklarınızdan vazgeçmeyin. Yani kriz var diye iyice kriz psikolojisine girip de tüketimi iyice daraltmayın şeklinde bir durum söz konusu. Böyle bir durum söz konusuydu. Yani kriz ortamlarında insanlar rutin tüketim alışkanlıklarına devam ederlerse krizden aşma yöntemi o kadar artar. Fakat bizim öte yandan az önce bahsettiğim gibi tasarruf oranlarımızı artırmamız gerekiyor. Daha sonra katma değer yüksek, nitelikli iş gücüyle üretimi desteklememiz gerekiyor. Bunu yaparsaksa yani hem cari açık denilen olay ortadan kalkar. Cari açık denilen olay ortadan kalktığı zaman zaten sizin dışarıdan gelen faiz kararlarına çok etkilenmeniz fazla bu kadar olmaz. Çünkü finansman ihtiyacınız kalmaz dışarıya. Ama şimdi yüksek miktarlarda 40 milyar dolar, 50 milyar dolar cari açık verirseniz Amerika Merkez Bankası'nın 0.25'lik bir faiz artışı, azalışı bile sizin ekonomimizde böyle bir çok daha büyük bir dalgayla yol açabilir. Yani bunun içerisinde bizim bir an önce çıkmamız gerekiyor.
Hocam sizin değerlendirmeniz nelerdir?
Evet, şimdi tabii yeni merkez ya da Merkez Bankası yani yönetim başkan değişikliğinden sonra da bu faizlerin düşürmesi konusunda güçlü bir beklenti vardı ve Merkez Bankası'nın yayınladığı bu noktada şu da var mesela. Daha önce zaten Merkez Bankası'nın bir amacı vardı. Tek bir amacı var bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın diyor. İşte fiyat istikrarını korumak. Ama ne diyelim siyasilerin ya da işte hükümetlerin genelde bir şey beklentisi vardır. Yani fiyat istikrarının yanında finansal istikrar, işte diyelim ekonomik istikrar ya da işte ekonomik büyüme ve istihdam konusu Merkez Bankası'nın o hedefinde vardır. Fiyat istikrarıyla çelişmemek üzere yani bir geçiştirme vardır ama okuduğumuz ya da yayınlanan bu para politikası kurulu notunda orada yani finansal istikrardan mesela bahsediyor. İşte fiyat istikrarından bahsediyor. Ekonomik büyümeden bahsediyor. Ekonomik aktivitenin yönünden bahsediyor. Bu önemli bence yani. Hani merkez bankalarının belki geçmiş dönemlerde hep eleştirdiğimiz temel konuların başında yalnız fiyat istikrarına bakıyor. Dolayısıyla yani işte istihdama bakmıyor, büyümeye bakmıyor, finansal istikrara bakmıyor. İşte 2008 küresel ekonomik krizde hep konuştuğumuz konulardan birisi oydu. İşte merkez bankalarının yapılarının artık değişmesi gerekir ya da diyelim amaçlarının daha çeşitlenmesi gerekir. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed başkandan daha çok şeyden bahseder. Büyümeden bahseder, istihdamdan bahseder. Çünkü yani hani enflasyona da bakar ama büyüme ve istihdam, özellikle istihdam verilerini baz alarak yani faizler arttırılması mı lazım, düşürülmesi mi lazım, değişmemesi lazım. Esas olarak büyüme ve istihdama daha çok önem verir. O yüzden belki de hani yeni dönemde bu tartışmalar Merkez Bankası'nın yani amaçlarını da yani bu hep konuşulan tartışılan bir şeydi ama bunu bir şekilde de uygulamak gerekiyor ama bu şu da demek değildir. Yani Merkez Bankası ya işte finansal istikrara baksın, ne bileyim ekonomik istikrara baksın ama işte fiyat istikrarı dediğimiz o enflasyonu da yani hiç unutmaması gerekiyor. Çünkü diğerleri belki işte hükümetin, Cumhurbaşkanı'nın, işte Bakanlar Kurulu'nun, ilgili bakanın yani şey ilgi alanlarında konular olabilir. Yani o bir şekilde hani ortak konular olabilir ama fiyat istikrarında herkes Merkez Bankası'nı sorumlu tutar. O yüzden fiyat istikrarını sabit bir amaç hedefleyecek ama diğerlerinde göz ardı etmeyecek. Yani bugünkü ya da işte en son Merkez Bankası'nın bu faiz düşürme ya da 425 baz puanlık karar açıkçası yani piyasalar için ya işte büyüme için diyelim istihdam için ya da işsizliğin azaltılması için de önemli bir sinyal olarak almak gerekiyor. Yani belki hemen etkisini görmek şey olmayabilir. Yani belki hani konut kredilerinde, tüketici kredilerinde hemen etkisini görebilir ama para politikası kararları genelde yani 5 ay, 6 ay sonra ancak etkisini görebilirsiniz. Yani bir maliye politikası vergi gibi değildir ya da işte kamu harcaması gibi değildir. Vergi indirirsiniz, hemen etkisini görürsünüz, arttırırsınız. Yani tüketim üzerindeki etkisini görürsünüz ya da kamu harcama yapar hemen şey etkisini rahat görebilirsiniz ama para politikası ile ilgili kararlar biraz zaman gerektiriyor. Çünkü diyelim faiz indirimi olduğunda diyelim yatırımcı evet faizler iyi dolayısıyla yatırım yapayım demesi işte bunu hayata geçirmesi. Çünkü belli bir süreç gerektiriyor. Belli bir zaman gerekiyor. Yani 3-5 ay, 6 ay, belki bir sene zaman gerektirdiği için onun hani yatırım yapması biraz zaman alabilir. Biraz işte Eylül-Ekim toplantısı var Merkez Bankası'nın. Sonra Aralık toplantısı var. 3 tane daha toplantı var. Ve şu andaki Haziran enflasyonu 15.7, işte 19.75 politika faizi. Yani arada 4'ün üzerinde halen reel faiz var. Yani bugün bu %4'ün üzerindeki reel faiz, işte gelişmekte olan ülkeler içerisinde yer alıyoruz. Ve gelişmekte olan ülkelerdeki faiz, reel faiz 2 ile 2,5, yani 2-3 arasında dediğimizde halen bir alan var açıkçası. Yani Merkez Bankası'nın faizi düşürme konusunda hem Eylül toplantısı için, hem Ekim toplantısı için, hem de Aralık toplantısı için, belki hani hepsinde olmasa bile hani her birisinde belli oranlarda, belli, çok belki bu kadar yüksek faiz düşüklüğü olmayabilir. Yani bence de olmaz. Ama kademeli olarak, o enflasyona da bağlı olarak bir faiz düşürülmesi konusunda bir alan olduğunu düşünüyorum. Bir de yani baz etkisi dolayısıyla enflasyonda da bir, yani matematiksel olarak bir aşağı doğru bir trend olacak, işte diyelim Ağustos ayında, Eylül ayında. Çünkü yani geçen yılki şeyi baz aldığımızda, yani o enflasyondaki aşağı trend bir şekilde faizlerin düşürülmesi ya da Merkez Bankası'nın yeni hani faiz düşürme kararı açısından da önemli bir manevra alanı olacak. Tabii burada şeyle dikkat etmek gerekiyor tabii. Hani işte biz diyelim 425 baz puan faiz düşürdük ama bunun yani şu andaki piyasaya verdiği mesaj yani pozitif. Yani diyelim kurlar açısından baktığımızda yani sonraki toplantılarda yani bir şekilde Merkez Bankası zaten ifade ediyor, o açıkladığı toplantı notunda hani gerekirse sıkılaştırma yapılabilir. Yani düşen faizin boşa da gitmemesi gerekir. Yani hani piyasa koşullarında bir aksi durum olduğunda zaten piyasa onu geri alıyor, yani ona dikkat etmek lazım. Bir diğer belki en önemli sorun, Türkiye'de halen risk primi dediğimiz, yani hani işte kredi notu anlamında halen yüksek bir risk primimiz var. Yani diğer gelişmekte olan ülkelere bile karşılaştırdığımızda halen yüksek. Bunun yüksek olması demek halen işte diyelim dışarıdan bizim istediğimiz kadar, çünkü tasarrufumuz yetersiz olduğu için bize para lazım. Biz işte belki yüksek faizlerle borçlanıyoruz ama dışarıdan da para gelmesi gerekir. Yani burada diyelim sıcak para olarak, doğrudan yabancı yatırım olarak halen burada yani ülke risk primi yüksek olduğu için halen yurt dışından yüksek miktarlarda yatırım gelmiyor, para gelmiyor. Hani o risk primi yüksek olması bizim için risk. O yüzden Merkez Bankası işte bunu diyelim takip ediyor, izliyor. Yani gerekirse sıkılaştırma yapabiliriz diyor. Yani hani orada temkinli duruşu devam ediyor. Yani temkinli durmakta zorunda. Çünkü o düşürdüğü faizleri tekrar yükseltmemesi gerekiyor. Yani bu çok bir maliyetli. Bir şey, en önemlisi de tabii dediğimiz gibi, yani bu risk primine bağlı olarak biz eğer, yani hani diyelim işte dışarıdan bir para aktarımı, para gelirse ya da dışarıdan sermaye akımı olursa, bu önümüzdeki dönemlerde o Eylül, Ekim, Aralık'ta faiz düşüklüğünü ya da daha yüksek miktarlarda belki hani kademeli olarak faiz düşüşü devam edecektir ama tam tersine dışarıdan diyelim para gelmeyince ülke risk primi artarsa, yani hani bu dışarıdaki yatırımcılara bir mesaj olarak pozitif mesaj gitmiyorsa, yani önümüzdeki dönemlerde bu Eylül, Ekim ya da Aralık toplantısında bunun hani belki devam eder ama ne kadar devam edecek, yani miktarı konusunda soru işareti olabilir. O yüzden bu da yalnız Merkez Bankası'na da bağlı değil tabii. Yani hani Merkez Bankası'na bağlı olan tarafları da var. Yani fiyat istikrarı anlamında, finansal istikrar anlamında. uygulanan politikalar, diyelim yabancı sermaye ile ilgili ya da işte ülke risk primi ile ilgili, işte yabancı sermaye bakışla ilgili, diyelim hukukla ilgili, eğitimle ilgili birçok alanla da ilgili olduğu için bu anlamda yani ülke algısı anlamında, kredi notu anlamında, çünkü yani şu anda yani Türkiye'nin kredi notu, yani derecelenme kuruluşlarına bakacak olursak halen yatırım yapılabilir seviyede bir notun olmadığını görüyoruz. Tüm derecelenme kuruluşlarının verdiği notlar yani yatırım yapılabilir seviyenin altında. Dolayısıyla hani iyileştirmeler, algının düzelmesi, yatırım ortamının iyileşmesi, yabancı yatırımın gelmesi yatırım notunu da pozitif etkiler ve bu sermaye girişini diyelim artırıcı bir etki yapar. Diğer taraftan da faizlerin düşmesine de bir şekilde katkı yapar. Yani işte ben şeyden hatırlıyorum, 2012'de işte Türkiye o dönemlerde yani hem şeyi dışarıdan diyelim yabancı sermaye alıyordu. İşte enflasyon oranı tarihin en düşük seviyelerinde 6.2 civarlarında ve ülke risk primi diyelim işte düşüyordu. Türkiye 1994'ten sonra 2012'de ilk defa hani geçen 18 yıllık süre içerisinde yatırım yapılabilir seviyeden not aldı. Yani Fitch derecelendirme kuruluşu sonra Moody's'ten aldı. Hani dolayısıyla birbirine bağlayan, birbirini etkileyen, yani nasıl diyorsak işte faiz ile enflasyon arasında bir ilişki var. Faiz diyelim enflasyon artar da faiz artar. Enflasyon düşerse faiz düşer. Hani o algının diyelim ülke algısının düzelmesi, risk primi düşmesi ne yapıyor? İşte kredi notunu arttırıyor. Yabancı sermaye miktarını, ülke girişini arttırıyor. Dolayısıyla yani faizlerde de bir düşüşle neden olabilir. Yani birçok faktörlere bağlı olduğunu, yalnız kendi iş koşullarımız değil, dışarıdaki koşullarda bundan sonraki Merkez Bankası'nın atacağı adımlarda bir şekilde etkileyecek gibi gözüküyor.
Sayın Devi ile ekleyecekleriniz var mıdır?
Şimdi faizin boşa çıkmaması konusu var burada. Yani atmış olduğunuz adımın yerini bulması gerekiyor. Sizle beraber hem ulusal para biriminin değer kaybetmemesi gerekiyor. Hem de ticari bankaların piyasa faiz oranlarının bunu uyumlu olması gerekiyor. Bu çok önemli bir adım. Bunu gerçekleştirmek işte Merkez Bankası'nın kredibilitesine bağlı bir durum söz konusu burada. Ama işte az önce bahsettiğim gibi bu nokta dövizde çok fazla hareketlenme olmaması, yani adımın yerinde olduğunu, ki zaten rasyonel akıl da bunu söylüyor. Yani 4 TL'lik reel faizden bahsediyorsunuz. Halen çok ciddi bir yüksek bir rakam. Bu politika faiz indiriminden sonra kalan işte %4'lük reel faizden bahsediyoruz. Bu zaman içerisinde azalacaktır. Bu bile bu tarz para girişlerini, yani sadece faize dayalı, ranta dayalı para girişlerinin devamı niteliğindedir bu. Yani bu destekleyici niteliktedir. Bu önemli bir nokta. İşte bu dışsal faktörlerden bahsettik. Yani siz şimdi bir adım atarsınız, faiz indirirsiniz, fakat dünyada bir ekonomik bir daralma meydana gelir. İşte Fed Merkez Bankası, olsun Avrupa Merkez Bankası politika faiz oranlarını düşürmez birden. Hatta tam aksi bir gelişme olur uluslararası ticaret, politikada, siyasette, ekonomide. Bir bakmışsınız bunun yanında faiz artırımı konuşulmaya başlamış. Bu defa ne olur? Sizin buradaki politika faiz indiriminizin bir anlamı kalmaz. Bu çok önemli bir nokta. Yani buna dikkat etmek lazım. Şu anki eğilim destekleyici yönde. Yani dünyada bizimle beraber faiz oranı düşürüyor. Hı hı. Doğru yoldayız. Bunu çok, çok net olarak söyleyebiliriz. Ama halen bazıları şey diyor. Acaba çarşamba günü FED faizleri düşürecek mi gerçekten? Ya düşürmezse ne olur? İşte bu bile bizi etkiliyor. İşte bu sorulara bizim için çok önemli sorular. Ekonomiyi direkt ilgilendiren sorular. FED faizi düşürmezse bu defa beklentilerin aksine ABD doları değer kazanacaktır. Bu da diğer para birimleri, özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kaybı anlamına geliyor.
O zaman Amerika bunu yapar gibi düşünüyor insan.
Yani tabii yapabilir yani. Tam beklentiler, anketler düşüreceğinde, ama düşürmediği zaman ise tüm dünya ekonomisini etki ediyor. Çünkü dünya ekonomisinin 1/4 ABD'den oluşuyor.
Bir de tabii oradaki siyasiler faizlerin orada da düşürmesini istiyor.
Tabii. Özellikle Trump'ın bu yönde açıklamada var. Hani birazcık daha canlansın piyasa, yatırımlar artsın vesaire. Ortak akıl bunu söylüyor zaten.
O zaman çok korkmamıza gerek yok.
Evet. Üretmek istiyorsanız, ticaret yapmak istiyorsanız, istihdam artırmak istiyorsanız, yatırım artırmak istiyorsanız faizi düşüreceksiniz. Bu olmazsa olmaz kuralı iktisadın. Hani çok böyle ekstra bir durum olduğu zaman belki istisnai durumda değişebilir ama genel kural budur zaten. Bunun üzerine durmak lazım. Bir diğer nokta da işte hocam da bahsetmiş olduğu bu algı. Yani bu uluslararası kuruluşların Türkiye işte yatırılabilir ülke midir, değil midir yönündeki bir takım puanlamaları var ya bunu işte onlardan çok sıkça bahsederiz. Şimdi ben mesela bu Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra bir dış basına baktım acaba Türkiye ile ilgili beklenti ne yönde? Çok böyle olumlu yazı bulamadım. Yani bu faiz indirimin çok fazla olduğunu, işte real gerçeklerden uzak olduğunu, işte TL'nin bu noktada değer kaybedeceğini vesaire gibi yorumlar vardı. Fakat işte aradan bir hafta geçti. Bakıyoruz ki işledikleri bir olmadı. Dolayısıyla buradaki uluslararası derecelendirme kuruluşların yapmış olduğu değerlendirmelerin de objektif olduğu kanısı ben değilim. Tam subjektif değerlendirme söz konusu. Yani real olarak şu an bizim okuduğumuz şekilde okumuyorlar onu. Daha çok işte yüksek faiz ile ranta dayalı bir ekonomik bir sistem görüyorlar şu an Türkiye'de. Ve bunu destekliyorlar. Ama diğer taraftan ise işte real değişkenlere baktığın zaman biz diyoruz ya bakın yani bak TL değer kaybetmedi. Yani 3 aşağı 5 yukarı bir istikrar durumu söz konusu. Ama o bir bakıyorsunuz derecelendirme konuştu. Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke durumu değil. Ben aynı şekilde dış basın birçoğuna baktım. Ben çok fazla bu Türkiye'nin faiz indirimi destekleyici güçlü mesajlar göremedim, okumadım. Avrupa'dan tutun ABD'ye kadar birçok alanın taramasını yaptım bu noktada. Dolayısıyla bu algı olayı da yani bizim beklediğimiz gibi rasyonel, objektif bir algı durumu da burada söz konusu değil. Bizim burada kendi dinamiklerimize, değişkenlerimize bakacağız iktisadi rakamlara bakacağız. Ve bizim için en optimal hangisiyse onun üzerine karar vereceğiz. Bu noktada işte Avrupa Birliği'nde işte veya oradaki ekonomist bunu söylemiş, işte ABD'de bunu söylemiş falan. İşte burada çok fazla ben iyi niyet dokunmuyorum açıkçası. Ben çok şiddetli bir şekilde faizlerin devamlı olarak kademeli olarak indirilmesi taraftarıyım. Piyasadaki beklenti de aynı şekilde bu yönde. Herkes bunu bekliyor. Çünkü ertelenmiş, bir yıl boyunca ertelenmiş kararlar var ve insanlar artık yavaş yavaş adım atmak istiyorlar ve bunun için faizlerin düşmesini bekleniyor. Ve bu güçlü bir sinyal ve bunun devamlı geleceği nokta kanısındayım ben. Yani belki yılı %13, %14, %12'lik enflasyonla bitireceğimizi düşünürsek de faizlerin kademeli olarak belki 16'ya, 17, 16, 15 bantlarına yıl sonuna kadar belki mümkün yani. Neden olmasın?
Evet, son olarak vatandaşlarımıza neler önerirsiniz hocam?
Yani şöyle, şimdi faizlerin düşmesi açıkçası belki vatandaşlardan çok tabii bankalara yani bir mesaj vermek gerekiyor. Çünkü bankaların bu Merkez Bankası'nın faiz düşürmesinden sonra bankaların da bu adımları atması gerekiyor. Yani hani bir taraftan diyelim enflasyon aşağı doğru giderken bankaların halen orada yüksek faizlerde ısrar etmemeleri gerekiyor. Finansal anlamda işte diyelim işletmeler borçlarını öderken bir kolaylık sağlarken diğer taraftan da esas olarak bizim üretime, ekonomik büyümeye, ekonomik aktivite odaklanmamız gerek. Çünkü ekonomik büyümenin yani son iki çeyrekteki negatif büyümenin artık pozitife dönmesi için bu anlamda düşük faizler bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Teşekkür ederiz.
Değerli dinleyicilerimiz, Ekonomi Gündemi programının sonuna geliyoruz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Abdülkadir Develi ile beraberdik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
Ekonomi Gündemi.